Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İstanbul'un fethedildiği ay içerisinde olmamız münasebetiyle geçen hafta Fatih Sultan Mehmet'ten bahsetmiştik. Bu hafta da öyle yapacağız. Bu hafta Fahri Una'nın anlatımıyla Fatih Medresesi'nin Osmanlı İmparatorluğu bakımından önemini nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Bu yazı, fethi müteakip İstanbul'da ilk inşa olunan Selahattin Külliyesi'ne, Osmanlı literatüründeki ismiyle Fatih İmareti'ne tahsis olunmuştur. Ancak biz bir sanat tarihçisi, mimar veya estetikçi olmadığımız için Fatih Külliyesi'ni sanat ve mimarlık tarihi açısından veya estetik bakımdan tetkik etmeyeceğiz. Dolayısıyla bu yazıda sınırlı bir çerçevede Fatih Külliyesi'nin Müslüman Osmanlı cemiyeti nazarındaki yeriyle, banisi bir hükümdar olduğuna göre Osmanlı merkezi yönetiminin bu müesseseye nasıl baktığını, onu nasıl gördüğünü ve ondan ne beklediğini ana hatlarıyla tespit ve tahlile çalışılacaktır. Gerçekten Fatih Külliyesi ve bilhassa bu külliye içerisinde yer alan ve sahn medreseleri olarak bilinen ilim ve eğitim müesseseleri, yüzyıllarca Osmanlı Devleti'ne kalifiye eleman yetiştirdi. Devletin en yüksek mevkileri bu medreselerden yetişmiş bulunan ilim adamları tarafından dolduruldu. Söz konusu medreseler bu durumlarını hemen hemen Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar sürdürdüler. Bu sebeple Fatih Külliyesi üzerinde bilhassa durmak gerekmektedir. Külliye nedir? Türk-İslam mimari kültüründe merkezde cami olmak üzere, onun etrafında fonksiyonel bir anlayışla tesis edilmiş bulunan medrese, mektep, kütüphane, darüşşifa, taphane veya misafirhane, imaret veya aşhane, han, kervansaray, hamam, çeşme, sebil, Arasta Çarşı, Muvakkithane, Türbe ve benzeri yapı ve kuruluşlardan oluşan mimari bütünlüğe külliye denilmiştir. Fatih Külliyesi bünyesinde burada zikredilen unsurların hemen hemen hepsi bulunmaktadır. İslam dünyasında bu tür müesseselerin vakıf sistemi çerçevesinde vücut bulduklarını biliyoruz. O halde vakıf nedir? Vakıf, ekseriyetle, menfaati ibadullah'a ait olur veç ile bir aynı, Cenab-ı Allah'ın mülkü olmak üzere temlik ve temellükten mahbus ve memnu kılmak olarak tarif edilir. Başka bir ifadeyle, hayır işleme ve karşılığında Allah'ın rızasını elde etme arzusuyla kişinin malını başkalarının istifadelerine sunmasına vakıf denilmiştir. Fatih Külliyesi'nin Türkçe vakfiyesinde böyle bir anlayışın açıkça zikredildiğini görürüz. Buna göre cihadı asgar yani küçük cihattan cihadı ekbere yani büyük cihada yönelen Fatih, fetihlerini Allah'ın kendisine bir lütfu ve ihsanı olarak görmüş ve bunun şükrünü eda edebilmek için insanlara hizmet götürecek hayır eserleri inşasına yönelmiştir. Fatih Külliyesi'nin insanlara eğitim-öğretim mekanı olan medreseleriyle Müslümanların beş vakit namazlarını kılmalarına imkan sağlayan camisi, İstanbul halkına sağlık hizmetleri sunan Darüşşifası, cemiyetin her tabakasına mensup ilim erbabına hizmet veren kütüphanesi, fakir ve kimsesizlerin karınlarını doyurma imkanı buldukları aşhanesi ve diğer birimleriyle asırlarca Osmanlı başkentinde icra-i faaliyette bulunması muhakkak ki onun banisinin ruhunu muazzez etmiştir. Fakat fetihten bir süre sonra vücut bulan İstanbul'un bu ilk Selahattin Külliyesi'nin hikmeti vücudunu münhasıran hayır işleme ve insanlara hizmet sunma sahikine bağlamak yeterli bir açıklama tarzı mıdır? Böyle bir izah tarzını biz yeterli ve tatmin edici bulmuyoruz. Tebliğimizin bundan sonraki kısmında söz konusu izah tarzını niçin yeterli görmediğimizin cevabını vermeye çalışacağız. Osmanlı Devleti'nin 7. hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, teşkilatçı ve müdebbir bir devlet adamı olmasının yanı sıra ferdi kabiliyeti, merakları, temayülleri ve şahsiyetiyle Devlet-i Aliye'nin tarihinde gerçekten mümtaz bir mevkiye sahiptir. Her şeyden önce o, gerek Araplar ve gerekse bizzat Türkler tarafından defalarca kuşatılan Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti, meşhur peygamber hadisinin muhatabı Belde-i Tayyip'e İstanbul'u almakla, İslam dünyasında haklı bir şöhrete kavuşmuş ve Ebu'l-Feth lakabı ile bu şöhreti taşlandırmış bir hükümdardı. Osmanlı Devleti İstanbul'un fethiyle cihan şümul bir imparatorluk karakteri kazandı. Devlet, fethi müteakip siyasi, içtimai, iktisadi, askeri, adli, hukuki sahalarda ve bilhassa eğitim alanında 16. yüzyıldaki klasik yapının iyice belirginleşmesini sağlayacak köklü bir değişim safhası yaşamıştı. Bu değişimin mimarı hiç şüphesiz ki Fatih Külliyesi Vakfiyesi'ndeki ifadeyle Ebu'l-Fütuhat ve'l-Megazi Sultan Mehmet Han Gazi idi. Bu sebeple Fatih, Osmanlı hükümdarlarından birisi olarak değil, imparatorluğun gerçek kurucusu olarak görülür. İstanbul'un fethi, hakikaten her cihetten bir dönüm noktası gibidir. Esasen Osmanlılar, böyle bir imparatorluğun kurulması için gerekli ideolojiyi oluşturacak ve lüzumlu gördükleri müesseseleri kurmalarına imkan verecek bir tecrübe ve gelenek birikimine sahiptiler. Çünkü daha kuruluş döneminden itibaren merkeziyetçi bir yönetim fikri oluşmaya başlamıştı. Nitekim İstanbul'un fethinden önceki ve sonraki taht kavgalarının hayatta tek şehzade kalıncaya kadar sürmesinin mühim bir sebebi kanaatimizce ülkeyi ve yönetimi paylaşmama düşüncesiydi. Bu düşüncenin en belirgin ifadesini içinde devletin bekası için kardeş katline cevaz veren hükmünde bulunduğu Fatih'in meşhur teşkilat kanunnamesinde görmek mümkündür. Fatih, zikrolunan tecrübe ve gelenek birikimini istediği nitelikte bir yönetim mekanizması oluşturmak için kullanırken son derece kudretli bir mevkide bulunuyordu. Çünkü kendisinden önce gerek Araplar ve gerekse Türkler tarafından defalarca kuşatılan ve bir türlü alınamayan İstanbul gibi Müslümanlar nazarında kutsiyet kazanmış bir şehri ele geçirmekle bütün İslam dünyasında oldukça yüksek bir nüfuz edinmişti. Bu arada İstanbul'u almakla Doğu Roma İmparatorluğu'nun meşru varisi ve Ortodoks Hristiyanlığı'nın tabii hamisi durumuna da gelmişti. Bir Rum alimi olan Yorgi Trapezuntis, 1466'da Fatih'e, "Kimse şüphe etmez ki sen Romalılar imparatorusun. İmparatorluk merkezini hukuken elinde tutan kimse imparatordur. Roma İmparatorluğu'nun merkezi de İstanbul'dur," diyordu. Keza Fatih'in Rum tarihçisi Kritovulos, bizzat sultan adına kaleme aldığı eserinin telif sebebini anlatırken, onun meziyet, fazilet, şecaat ve kahramanlık bakımından sadece kendisiyle çağdaş hükümdarlardan değil, dünyanın gelmiş geçmiş bütün hükümdarlarından, hatta kendi hanedanından zuhur eden ve her biri başka milletlerin hükümdarlarından üstün olan padişahların bile fevkinde olduğunu söyler. Bu sebeple İstanbul'un Fatih'in gözünde bir cazibe merkezi haline geldiğini görüyoruz. Onun fethin hemen ardından hızlı bir imar ve iskan faaliyeti başlatmış olması, şehre ne kadar büyük bir ehemmiyet verdiğini gösterir. O, şehri ele geçirip tarihi şanına uygun bir duruma getirdikten sonra devletinin merkezi yapmak emelindeydi. Nitekim daha fetih gerçekleşmeden önce son hücum başlamadan 3 gün 3 gece yağmaya izin vermesine rağmen yağma sırasında hiçbir binanın tahrip edilmemesini şart koşmuştu. Franz Babinger, Fatih'in İstanbul'u Cihan Şümul İmparatorluğu'na başkent olabilecek tek şehir olarak gördüğünü belirtir. Ona göre sultan, şehre Roma'nın doğuda yerleşmiş kızı olarak bakıyor, dolayısıyla kızını aldığına göre anasını yani Roma'yı da almayı kaçınılmaz görüyordu. Nitekim daha sonra Otranto'nun zaptı bu düşüncenin gerçekleştirilmesine yönelik ilk adım olsa gerektir. Halil İnalcık ise saltanatı müddetince Fatih'in yegane zihni meşguliyetinin İstanbul'u imparatorluğunun gerçek merkezi haline getirmek olduğu kanaatindedir. Bu düşünceden hareketle kısa bir süre içerisinde İstanbul'da hummalı bir imar ve iskan faaliyeti başlatılmıştır. İstanbul'un yeniden inşası meselesi genç hükümdarın karşısına büyük bir problem olarak çıktı. Çünkü İstanbul, fethe tekadüm eden günlerde ölü bir şehir haline gelmişti. Daha 1204'te Latinlerin işgaline uğramış ve büyük bir yağma yaşamış, o tarihten sonra sürekli gerilemiş ve bir daha eski canlılığına kavuşamamıştı. Fatih, İstanbul'u yeniden mamur ve müreffeh bir duruma getirmek için şehri terk eden nüfusu geri çekmek, Anadolu ve Rumeli'den insanlar getirterek iskan etmek, gönüllü nüfus akışını sağlamak için cazip şartlar hazırlamak ve gelenlere karşılıksız meskenler dağıtmak, başta kendisi olmak üzere devlet erkanının ileri gelenlerini şehrin muhtelif yerlerinde külliyeler yapmaya teşvik etmek gibi çeşitli tedbirler almıştı. Osmanlı kronikleri bu konuda başvurulan tedbirleri geniş olarak anlatırlar. Fevkalade teşkilatçı bir şahsiyet olan Fatih, bir taraftan devletine layık bir başkent hazırlamaya çalışırken, diğer taraftan da muhtelif kaynakları kullanarak merkezinde bizzat sultanın bulunduğu güçlü bir yönetim anlayışı oluşturmaya uğraşıyordu. Bu gayretler sonunda İnalcık'ın ifadesiyle Gazi Sultan sıfatını benimsemekle birlikte şahsında İslam, Türk ve Bizans hükümdarlık ananelerini meczederek klasik Osmanlı padişahı tipini yaratmaya muvaffak olacaktı. Bu çerçevede Osmanlı hakimiyetinin halk nazarındaki meşruiyetini güçlendirmek için dini hislerin ve gaza motifinin şuurlu bir şekilde kullanıldığı görülüyor. Oruç Bey'e göre Osmanlı sultanları, Hak Teâlâ buyruğu üzerine yürüyicilerdir. Fî sebilillah gaza malını cem edip hak yoluna sarf edicilerdir. Sırat-ı müstakim üzere olup haktan yana müteveccihlerdir. Din yoluna gayretlülerdir. Dünyaya mağrur değillerdir. Şeriat yolun gözedicilerdir. Gurur ehlinden intikam alıcılardır. Garipleri sevip, fukaraya ihsan edip, alimleri terbiyet kılıcılardır. Şarktan garbe değin İslam dinini açmaya kast edicilerdir. Din yoluna canı baş terk edicilerdir. Hak Teâlâ'nın keremine sığınıp, Hakk'a müşrik olanları ve İslam'ı kabul etmeyip, İslam ehline kast eden küffar-ı haksarı kırıcılardır. Bu Ali Osman, Oğuz neslindendir. Din yolunda kavilerdir. İtikadları muhkemlerdir. Dolayısıyla bu meziyetlere sahip insanlar tarafından idare olunmak ve onların emirlerine tabi olmak, bir Müslüman için nimet ve Allah'ın emridir. Bu noktayı hatırlatan Tursun Bey, insanlara şükretmeyen Allah'a da şükretmez manasında bir hadisi zikreder. Öyleyse Osmanlı hanedanına tabi olmak ve bu şükrü eda etmek gerekir. Devletin yeni yapısını belirlemek için aldığı bütün tedbirler gözden geçirildiğinde, deyim yerindeyse Fatih'in bütün yolların şahsına çıktığı bir yönetim şekli kurmayı ve bunun ideolojisini oluşturmayı hedef aldığı anlaşılır. Bu ideoloji, bütün sistemin ruhuna hakim olacaktır. Temel hedef, Ali Osman, Osmanoğullarının yönetimi ve mutlak hakimiyeti altında varlığını sürdürecek olan ebed müddet bir devlettir. Cemiyet, mümkün olduğu ölçüde bu hedefi gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde teşkilatlandırılacak ve seferber edilecektir. Fatih'in merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek için başka tedbirler de aldığı bilinmektedir. Bu cümleden olmak üzere o, doğrudan sultana bağlı bulunan ve her an kullanılabilmesi imkan dahilinde olan yeniçerilerin sayısını artırdı, sınır boylarının kontrolünü güçlendirdi, güçlü bir içtimai ve dini zümrenin kudret ve geçim kaynağını oluşturan vakıf ve mülk toprakları tekrar gözden geçirerek bunların mühim bir kısmını timar sistemine dahil etti. Vezir-i Azamlık müessesesinin yetkilerini artırarak başında bulunan zatı mutlak vekili haline getirdi. Ayrıca ulema ve diğer devlet erkanını belirli bir hiyerarşik düzen içerisinde kendisine bağladı. Nihayet devşirme sistemine daha fazla ağırlık vererek bu sistem içerisinde yetişen devlet adamlarını ön plana çıkardı. Böylece yerli aristokrasinin merkezi otorite karşısındaki nüfuzu ve gücü başka bir unsurla dengelenmiş oldu. Fatih döneminde kemale yaklaşan Osmanlı siyasi düşüncesinin niteliğini layıkıyla anlayabilmek için bu düşüncenin beslendiği Orta Asya, Türk, Hint, İran, İslam ve Bizans yönetim anlayışlarını göz önünde bulundurmanın lüzumunu hatırlatmakla yetineceğiz. Ancak Fatih Külliyesi'ni doğrudan ilgilendirmesi dolayısıyla burada bir hususun altını bilhassa çizmek istiyoruz. Osmanlılar kendi yönetim anlayışlarını oluştururken az önce ifade edildiği gibi dinden de faydalanmışlardı. Fatih'in kendi zamanına kadar nispeten istiklalini muhafaza eden dini tam manasıyla devletin kontrolü altına soktuğu görülür. Artık bir bakıma dinle devlet özdeşleşmiştir. Esasen Osmanlı sultanları henüz hilafeti üstlenmedikleri halde Fatih, Halifetullah fil alem, Allah'ın dünyadaki halifesi unvanını kullanmakta bir beis görmemişti. Onun Şeyhülislamlık müessesesini bu çerçevede düzenlediğini görüyoruz. Şeyhülislamlık, gerçek gücüne 16. yüzyılda bilhassa Zenbilli Ali Cemali, İbn Kemal ve Ebu Suud Efendiler gibi kudretli şahsiyetlerle ulaşmışsa da, Fatih'in başlattığı düzenleme ile müessesenin yapısı iyice belirginleşmiş ve adeta bir devlet dairesi haline gelmişti. Bu bakımdan Bizans patrikliğini andıran Şeyhülislamlık artık büyük ölçüde merkezi otoritenin icraatını teyit ve tasdik edecek şekilde çalışacaktır. Şeyhülislam her ne kadar ulemanın başı ve baş müftü ise de esas itibariyle siyasi otoriteye bağlı ve sultana karşı sorumluydu. Unutmamak gerekir ki istenildiği takdirde sultan tarafından hiç de tereddüt edilmeden işletilebilecek bir azl mekanizması mevcuttu. Bu durum adli ve kazai faaliyetleri pekala etkileyebilecek bir nitelik arz eder. Öte yandan Fatih'in zamanına gelinceye kadar siyasi gelenek ve uygulamalar, dinin devletin kontrolü altına sokulması hususunda kendisine güçlü bir gerekçe de bulmuştu. Şerif Mardin'in ifadesiyle, güçlü bir devletin koruyucu gücünden yararlanamayan dinin sürekliliğinin sağlanamayacağı düşüncesi, devleti dinin koruyucusu durumuna yükseltmişti. Bu ise koruyana tabii olarak bir müdahale hakkı tanıyordu. Bu sebeple dini anlayış ve bunun içtimai ve hukuki sahadaki tatbiki, merkezi yönetimin yorumu ve anlayışı ile sınırlanmaktaydı. Osmanlı ulemasının belirlenen bu sınır içerisinde hareket ederken, devlet maslahatı ile şer'i hükümleri mümkün mertebe telif etmeye çalışması asli vazifesi olacak ve devlet içerisinde bu sınırın dışına çıkmaya teşebbüs edecekler şiddetle cezalandırılacaktır. Fatih, kendisini cemiyetin bütün tabakaları karşısında tam manasıyla rakipsiz bir duruma getirecek olan bu tedbirleri alırken, düşüncelerine meşruiyet zemini hazırlamak, halkın nabzını tutmak ve yönetim felsefesini halka benimsetmek hususunda iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyacaktır. Bunlar, bilhassa Müslüman halk nazarında yüksek prestij sahibi bulunan ulemadan başkası olamazdı. Dolayısıyla merkezi idarenin ihtiyaçları göz önünde tutularak ustaca hazırlanmış bir eğitim sistemi içerisinde yetiştirilecek ulemanın oluşturulan yönetim anlayışını ve mekanizmasını benimsemesi lazımdı. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra işte bu sebeple ilk işlerden birisi olarak eğitim teşkilatını ve yapısını yeniden düzenlemek ve medreseleri merkezi yönetimin sıkı denetimine tabi tutmak lüzumunu duymuştu. İşte Fatih Külliyesi ve bilhassa bu külliye bünyesinde yer alan Sahn medreseleri bu gayenin gerçekleşmesinde köşe taşlarından birisini, belki de en önde gelenini oluşturacaktı. Biz Fatih Külliyesi'ni ve bilhassa Semaniye medreselerinin cemiyet içerisinde oynadıkları rolü layıkıyla anlayabilmek için burada üzerinde durulan noktaları son derece mühim görüyoruz. Çünkü Fatih Külliyesi Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yer alan sıradan külliyelerden çok farklıdır. Bütün Osmanlı toprakları bir tarafa, İstanbul'da bile birçok külliye bulunmasına rağmen Fatih Külliyesi'ne benzeyen ve benzer fonksiyonlar icra eden tek külliye Süleymaniye Külliyesi'dir. Bu durum ise tıpkı Fatih Külliyesi gibi Süleymaniye Külliyesi bünyesinde de devletin fevkalade ehemmiyet verdiği seçkin medreselerin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Zira bu medreseler, verdikleri eğitim ve öğretimin yanı sıra yetiştirdikleri insanların devlet mekanizması içerisinde üst mevkilerde aktif rol almasını sağlamışlar, böylece devletin en gözde ilim ve eğitim müesseseleri haline gelmişlerdi. Bizim sırf Fatih Külliyesi medreseleri ile ilgili olarak yaptığımız tetkikler, bu müesseselerden çıkan insanların hemen hemen tamamının sarayla içli dışlı olduklarını, bürokrasinin ayrılmaz bir parçası haline geldiklerini ve verdikleri hizmetlerle devletin temel doğrularını İslam cemaatine naklettiklerini göstermektedir. Burada kısaca vereceğimiz şu rakamlar bu açıdan ilgi çekicidir. Sahn medreselerinin kuruluşundan yani 1470'lerden 16. yüzyılın ortasına kadar burada müderrislik vazifesinde bulunarak ders veren ilim adamlarından tespit edebildiğimiz yekun, 105 kişiden 28'i sahandan sonra kadılığa yükselmişti. Aynı dönemde bu alimlerden 5'i sancak müftüsü, 10'u İstanbul kadısı, 7'si Anadolu kazaskeri, 7'si Rumeli kazaskeri, 7'si ise Şeyhülislam olmuştu. Bunların içinden Sinan Paşa da Vezir-i Azamlığa yükselmiştir. Söz konusu 105 kişi içinden sadece müderrislikle iktifa ederek sahandan sonra herhangi bir devlet hizmetine geçmeyenlerin sayısı toplam 40 kişidir. Bu durum 16. yüzyılın ortalarından itibaren müderrislerin devlet hizmetine geçmeleri yönünde daha dikkat çekici hale gelecektir. Mesela 16. yüzyılın sonlarına kadar sahn medreseleri müderrisliğinde bulunan 167 kişiden sadece 34'ü müderrislikten sonra başka bir vazifeye geçmezken, 90'ı kadılığa kadar yükselmiş, 12'si Rumeli kazaskeri olmuş, 9'u Anadolu kazaskerliğine, 7'si ise Şeyhülislamlığa getirilmiştir. Keza aynı dönem içerisinde 8 kişi sancak müftüsü, 5 kişi İstanbul kadısı, 2 kişi nakibül eşraf ve 1 kişi de nişancı olmuştur. Aynı durum 17. yüzyılda da değişmeyecektir. Yüzyıl boyunca sahanda müderrislik vazifesinde bulunan yekun 648 kişinin büyük çoğunluğu eğitim ve öğretim faaliyetlerinden sonra fiilen yönetim elemanları arasına katılmıştır. Bu dönemde söz konusu 648 kişiden sadece müderrislikle yetinenlerin 143 kişiden ibaret oldukları görülmektedir. Geriye kalanların hemen hemen tamamının kadı olarak muhtelif kazalarda bulunduklarını belirtmek gerekir. Ancak kadı olarak çalışanlar içinde 380 kişi kadılıkla iktifa ederken 39'u İstanbul kadılığına, 21'i Anadolu kazaskerliğine, 34'ü Rumeli kazaskerliğine, 20'si Şeyhülislamlığa kadar yükselmiştir. Bu arada 6 kişinin sancak müftüsü, 4 kişinin ise nakibül eşraf oldukları görülmektedir. Sahan müderrislerinin 18. yüzyılda yükseldikleri mevkilerde de önceki yüzyıllara göre fazla bir değişiklik görülmemekte, umumi temayülün devamını yansıtan bir tablo ortaya çıkmaktadır. Yüzyılın başından 1730'lara kadar sahanda müderrislik yapmış bulunan yekun 243 kişi tespit edilebilmiştir. Bunlardan 60'ının müderrislikten sonra başka bir vazifeye geçmediğini görmekteyiz. Geriye kalanlarsa muhtelif kadılıklarda bulunduktan sonra daha üst seviyelerde vazife almışlardır. Bu çerçevede 139'unun sadece kadılık ettiği, 13'ünün İstanbul kadısı, 6'sının Anadolu kazaskeri, 12'sinin Rumeli kazaskeri, 11'inin ise Şeyhülislam olduğu müşahede edilmektedir. 2 kişi de nakibül eşraf olmuştu. Ortaya çıkan bu tablolar, sahan medreselerinin yüzyıllarca devlete üst seviyede eleman yetiştirdiğini göstermektedir. Nitekim, az önce tetkik edilen yaklaşık 300 yıllık bir süre içerisinde, Şeyhülislamlık makamına yükselenler içinden yekün 45 kişinin sahan müderrisliğinde bulunduğunu, eğitim ve öğretim hizmetlerini burada tamamladıktan sonra kazaya çıktığını ve ilmiye mesleğinin en üst seviyesine ulaştığını görüyoruz. Keza aynı süre içerisinde sahanda müderrislik yapan yaklaşık 1200 civarındaki ilim adamından sadece 277'sinin yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetleriyle yetindiklerini, geriye kalan büyük çoğunluğun yine devletin kaza ve adliye mekanizmasının başına geçtiğini müşahede etmekteyiz. Böyle bir yapının diğer Osmanlı medreselerinde olduğu gibi Fatih Külliyesi bünyesindeki medreselerin ilmi performansını da derinden etkilediği ve ulemanın bürokrasi içerisindeki yerinin ve rolünün artmasına paralel olarak ilmi verimin hızla düştüğü görülmektedir ki bu husus ayrı bir tetkik konusudur. Fatih Külliyesi'nin Osmanlı merkezi yönetiminin siyaset ve devlet anlayışına sadece medreseleriyle katkıda bulunmadığını, külliyenin diğer unsurlarının ve bilhassa camisinin de benzer bir fonksiyon gördüğünü tespit etmek hiç de zor değildir. Fakat ne yazık ki bu konunun teferruatına şimdi girmek durumunda değiliz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın bu kısmında da Süheyl Ünver'in 1950 yılında kaleme almış olduğu Fatih Darüşşifası'nın planı nasıl bulundu başlıklı yazısını nakledeceğiz. İstanbul'un 500 sene evvel Fatih'in başkanlığı altında Türkler tarafından zapt olunması bütün dünyayı yeni bir devreye soktuğu gibi İstanbul'u da fethin hemen arkasından büyük bir külliye, üniversiteye kavuşturarak en büyük ilmi merkezlerinden biri haline getirmiştir. Nihayet fetihten 13 sene sonra şimdiki yerinde 16 büyük medresesi, camisi, taphanesi, imareti, darüzziyafesi, hamamları, muvakkithanesi, ilk mektep ve kütüphaneleriyle ve bilhassa darüşşifasıyla bu külliye düzülmüş ve 13 sene müteferrik yerlerde, Zeyrek'te, Pantokrator Manastırı odalarında, Ayasofya odalarında faaliyet gösteren alimler buraya toplanmıştı. Caminin önüne tesadüf eden külliye bahçesinin solundaki adada el-an taphane ve imaretin bir kısmı ve bir de vaktiyle askeri rüştiye olarak yapılan diğer bina vardır. Sağ tarafındaki adada birbirine ve camiye muvazi, üç sokakla bölünmüş geniş ve dört köşe yerde de Darüşşifa kurulmuştur. Bu Darüşşifa kadrosu hakkında Fatih vakıfları çok mühim malumat vermektedir. Tarihlerimizde hastanenin azametinden bahsediyor. Hatta Evliya Çelebi Darüşşifa'nın 80 kubbesi olduğunu söylüyor. Celalzade Ali kilerler, matbahlar, hamam ve camekandan bahseder. Belki bu binalarla kubbeleri bu kadarı bulmuştur. Başvekalet arşivinde çıkan 50'ye yakın vesikada tesis gününden indiras bulduğu 19. asır ortalarına kadar gördüğü hizmetleri sıralıyor. Hastanenin çalışma faaliyetine dair son zamanlarda birçok neşriyatta bulunduk. Tarihi bilgilerimizin inkişaf etmekte olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Darüşşifa binası bizi çok düşündürdü ve senelerce üzerinde durduk. Yerinde incelemeler yaptık. Eski gravürlerde bu ciheti aydınlatacak bir iz bulabilir miyiz diye uğraştık. Nihayet Paspatı'nın vaktiyle içine demircilerin iskanı hasebiyle Demirciler Camisi diye meşhur olan Darüşşifa içinde bir yerinde resmini bulduk. Mevcut planlarda bu sahaya ait kısımlar bizi bir türlü Darüşşifa'nın şekli ve durumu hakkında aydınlatamadı. Bizim çok faal ve isabetli görüşlü mimarımız Sedat Çetintaş bir görüşmemiz esnasında, o sahada sondajlar yaparak Darüşşifa'nın yer altında kalan duvar bakiyelerinden hiç olmazsa vaziyetini anlayabiliriz, dedi. Buna sevindim. Az çok diğer binaların durumu külliyenin tam mahiyetini ortaya koymakla beraber, hayalim senelerce hep Darüşşifa'nın durumu ile meşgul oldu diyebilirim. Dünyanın en büyük ve İstanbul'un ilk üniversitesi olan Darüşşifa sahasının sokaklara ayrılarak bir daha orada eski şeklin ihyası mümkün olamayacak bir mahallenin teşekkül etmiş bulunması, Darüşşifa'nın vaziyetini bize bilhassa tespit ettirmek zaruretini veriyordu. İstanbul Üniversitesi'nin Fatih zamanına ait ilk 30 yılı tarihini yazmakla meşgul olduğum şu 4 senede, İlk noksan tarafımın Darüşşifa binası ve onun anlatamayacak olduğunu düşünmekteydim. İşte öyle bir anımda bu 400 sayfalık notların son tahsihlerini yaparken baş vekalet arşivimizin çalışkan mütehassıslarından Bayan Adalet, Fatih Darüşşifa'sına ait 3 mühim vesikanın bulunduğunu ve arasında bir de Darüşşifa'nın planı çıktığını ve bunları görmek üzere Fazıl Müdür Muavini Bay Selahattin'le beraber beni davet ettiklerini söyledi. Ertesi gün oraya sevinçle gittim. Hazırladıkları vesikaları gördüm. Darüşşifa'nın 1823 senesindeki planın karşımda görünce bir müddet gözlerime inanamadım. Burada Şark mistiğine vakıf birisinin bana naklettiği "Allah ilmini isteyene, parayı da istediğine verir" sözünü düşündüm. İşte bunu bulabilmek, mahiyetini bilemediğimiz birçok sevki tabiilerin ve hüsnü talihin bir cilvesinden doğdu, dedim. Vesikaların birer birer fotoğrafını aldım ve ayrıca renkli planı da kopya ettim. Tetkik ettiğim vesikalar bana şunları öğretti. Kısaca yazıyorum. Fatih Darüşşifası 1747 zelzelesinde çok hasara uğruyor. Bu çok metin binanın büyük ve küçük kubbeleri, kemerleri çatlıyor ve bazı duvarlar eğriliyor. Kurşunları kayboluyor veyahut rüzgarlar kopararak sürüklüyor. O zaman kurşun hırsızları olmamalı ki 1823 senesine kadar tam 79 sene üzerinde durabilmiştir. Mütevelli Osman bir takrirle çok harap olan Darüşşifa'nın tamirini mümkün görmeyerek yıktırılarak vakfın beyhude masraftan korunmasını ve enkazın ve yerinin parça parça satılmasını istiyor. Bu iş Hassa Mimarı Ahmet'e 1843 senesinde havale olunarak ya hali üzerine tamirini yahut hana tahvil olunarak inşası hususunda mahallinde tetkik ederek hangisi daha ehven olursa onun icrası isteniyor. Ser Mimaranı Hassa Mustafa başta olmak üzere aynı sene vakıf katibi Ruznameci Efendi, neccar kalfaları, duvarcı, hamamcı ve kurşuncu ustaları ile gidilerek mahallinde bir keşif yapılıyor ve binanın vaziyetini gösterir iki plan hazırlanıyor. Birisinde hastanenin eski heyeti tespit edilmiştir. Diğerinde aynı esas üzerine yapılacak han için tadilatı gösterir ikinci bir plan da çizilmiştir. Her ikisi de renkli ve izahlıdır ve mikyaslıdır. Bu çok dikkate şayan planlara göre yerine 35 odalı bir han yapılabileceği izah olunuyorsa da esnaf için yapılacak hanın mevki icabı işlemeyeceği ve bir takım hamal ve rençberlerin oturabileceği bir yer olması mahzuru gösterilerek arsanın veyahut molozlar ile beraber ifraz olunan parçaların satılarak evler yapılmasına müsait olabileceği, han için ihtiyaç olunacak masrafların keşfiyle beraber takdim olunuyor. Keşifnameye göre Darüşşifa, Fatih'te At Pazarı tarafındadır ve dört tarafı duvarla çevrilidir ve gene dört tarafında yol vardır. Kargir ve büyük bir binadır. Asıl metali Karadeniz tarafında baş kurşunlu Ali Tusi Medresesi'nin dershanesi hizasına rastlıyor. Medrese tarzında murabba bir binadır. Bilahare camiye tahvil edilen büyük kubbeli yemek salonunun sağ ve solunda üç büyük salon, ortada şadırvan avlusu ve her iki tarafta büyük kubbeli iki açık salon, Aralarında yan kapı ve merdiven, gösterilen dehlizlerin yanlarında birer oda ve esas kapının sağ ve solunda ikişer oda ve kubbeli dört köşe büyük salonlar vardır. Avlusunun etrafında açık 16 kubbe sıralanmıştır. Plan ve dahili teşkilat itibariyle mütenazırı olduğu taphaneye çok benzer tarafları vardır. Biz bu Darüşşifa esas binasının iç bölmelerini öğreniyoruz. Fakat dört duvar arasında büyük bahçede Darüşşifa'nın bugün bakiye birkaç ufak duvar parçaları bulunan ilişik binaları tespit edilmemiştir. Gene keşifnamede eski mermer söke ve kemerli bir kapısı olduğunu, şadırvan ve memşalara civardaki taksim yerinden gelen su yolları olduğunu ve nihayet o zamanın raiciyle burasının 102.425 kuruşa hana tahvil olunabileceği hesap ediliyor. İki takrirle keyfiyet şu suretle 2. Mahmud'a takdim olunuyor. Bunlar da Darüşşifa'nın harap olup mimar başının noktayı nazarı izah olunarak tamirinin vakfa çok masraf açacağı, binaenaleyh yıktırılması ve yerlerinin satılması isteniyor. 2. Mahmud da şimdiye kadar burası böyle kalmış. Yıktırılması için fetva lazımdır. Etrafındaki salaşlardan diğer cami avlularında olduğu gibi kira alınabilir. Şimdiye kadar neden aranmamış, diyor. Tarihi tetkiklerimize göre 1340 tarihine kadar burası faaldir. Mütevellinin sözü hilafına 1160'tan beri metruk ve harap değildi. Onun maksadı burayı yıktırmaktır. II. Mahmud da yıktırmıyor. Darüşşifa'nın 1824 senesine kadar faal olduğuna baş vekalet arşivinden çıkan birçok vesikalar şahittir. Darüşşifa'ya 1762'de bir, 1782'de keza birer tabip şakirdi tayin edilmiştir. 1799'da Darüşşifa'da iki cerrahın mevcudiyeti, 1803'te ikinci hekim tayini, 1815'te tekrar bir başhekim tayini ve 1824'te duvarları kirletmeye mani olacak bir mani'in nukuşun tayini gibi vesikalar mütevellinin iddiasının doğru olmadığını gösterir. 2. Mahmud, parmak kapı yangınında yersiz kalan demircileri buraya iskan etmiştir. Mekel olarak gösterilen ön yarım kubbeli yerin demirciler mescidi olduğu zaman Paspati'nin elimizde bir resmi vardır ve bu mescid olan yerin ön tarafında mevcut altlı ve üstlü iki penceresi durmaktadır. Şimdi elimizde bir plan vardır. Yerinde de birçok duvar harabeleri buluyoruz ki oralara yapılan evlerin bahçe aralarında ve halen boş arsalardadır. Bunlar tespit olunarak bu plan mucibince ebadı bulunabilir. Hiç olmazsa bu duvar parçaları yok edilmemelidir. Bunlarla mahallinde ilmi bir tetkik yapılabilir. Bu plan bize Darüşşifa'nın taphane ile mütenazır olduğunu, taphanenin daha ziyade müstati'den Darüşşifa'nın murabba'dan ibaret olduğu görülmektedir. Darüşşifa ile taphane teferruatından direkt kaide ve başlıklarında çok benzerlikleri olmalıdır ve planları arasında çok benzerlikler vardır. Yani taphaneyi Darüşşifa'ya canlı bir misal olarak almalıyız. Darüşşifa, yeriyle beraber ebediyete kavuşmuştur. 1239'da hepsi mevcutken ve ihya etmek istemezlerken, şimdi bunu yoktan yapamayız. Yalnız Darüşşifa'nın çok benzeri olan taphaneyi bugünkü mezbele halinden kurtarıp iyi tamir edebilirsek, külliye binaları ihya olunmaya bir başlangıç olur. Ve burası Fatih Kütüphanesi'ne tahsis edilebilir. Biz de Fatih Darüşşifası tesellisini bu plana bakmakla bulmaya gayret ederiz. Süheyl Ünver, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Mayıs 1950. Şehir ve İnsan'dan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla, hoşça kalın.